Patent Efekt Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 4. sezonun 61. bölümünü çekiyoruz. Dile kolay, 4 sezon olmuş, 61. bölüm. Gayet güzel gidiyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğumla birlikte patent ekosistemimizdeki farklı bir konuyu değerlendireceğiz. Bugün biraz daha paranın konuşulduğu patent lisans sözleşmeleri, patent lisans anlaşmaları artık adına nasıl bir başlık koyarsanız bugün bunu konuşacağız. Patentin stratejik kullanımı içerisindeki patent lisans sözleşmelerinin önemi ve bulunduğu konumu bugün tartışacağız. Genelde global ve Türkiye'deki patent lisans konularındaki genel istatistikler, başarı hikayeleri ve başarısızlık konusundaki bazı nedenleri de yine birlikte tartışacağız. Kimle tartışacağız? Bugün Erdem Kaya konuğum. Erdem Kaya Patent'in kurucu ortaklarından. Erdem Kaya bugün benimle birlikte podcast yayınında. Erdem abi hoş geldin.
Hoş bulduk. Nasılsın Mustafa? İyisin.
Her şey yolunda abi. Bitki çayımı aldım. Seninle birlikte sohbet etmeyi dört gözle bekliyorum. Sende ne var ne yok? Her şey yolunda mı?
Ben de iyiyim. Çok şükür bir sıkıntı yok. Yeni yıla heyecanla başladık. Dinamik biraz tabii ki belirsizliklerin de olduğu ama aynı şekilde fırsatların da olabileceği bir yıldayız. Bakalım heyecanla, ümitle sürece girdik diyelim.
Harika harika. Bu bölümü 24 Ocak 2024'te çekiyoruz arkadaşlar. Yayınlanması belki 2-3 hafta sürebilir ama Ocak ayının yeni yıl yoğunluğu içerisinde bu bölümü çekmek için de vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Çünkü Erdem Kaya Patent'in sponsorluğunda ve desteğinde çektiğimizi de belirterek başlayayım podcast'imize.
Ne demek, ben teşekkür ederim. Senin platformla konuşmak benim için mutluluk verici. Direkt bir hedef kitleye konuşuyoruz. Ben de seni bu vesileyle tekrar tebrik ediyorum. Yaptığın güzel, etkili çalışmalar için Mustafa.
Eyvallah abi, sağ olasın. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'nin patent raporu 2022'nin ana sponsorlarından biri de Erdem Kaya Patent'ti. Dolayısıyla onların desteği için de tekrar Erdem abinin huzurunda da teşekkür etmiş olalım. Bugün Erdem abiyle birlikte patent lisans anlaşmalarını konuşacağız. Ama öncesinde tabii Erdem Kaya'yı hani ekosistemimizde artık bilmeyen, tanımayan yok. Ama Erdem Kaya kimdir? Neler yapar? Erdem Kaya patent kaç kişiye yükseldi? Büyüyorsunuz gün geçtikçe. Hangi noktalarda biraz daha yoğunlaşıyor? Kısaca abi hem seni hem Erdem Kaya patenti çok kısa bir tanıyalım. Ondan sonra sohbetimize başlayalım.
Tabii ki 45 dakikalık kısa bir tanıtım sunumla başlıyorum o zaman demişim. 1978 doğumluyum. Elektronik mühendisiyim. 99 yılında Uludağ Üniversitesi'ni bitirdik. Yaklaşık 23 yıldır da bu patent vekilliği dediğimiz aslında mesleği icra eden birisiyim. Yani uzun yıllar oldu. Erdem Kaya patenti de kurduğumuzdan beri bugünlere gelene kadar süreçte birçok tabii ki gelişme yaşadık. Şu anda yaklaşık 50 kişilik bir ekibiz. İçimizde çoğunlukla teknik alanlardan mezun ya da mühendislik ya da temel bilim mezunu arkadaşlarımız var, patent vekillerimiz var, avukatlar var. Ve de özünde fikirlerin değere dönüşmesi için çalışıyoruz tüm motivasyonumuzla. Fikir mülkiyetin her alanında başvurudan araştırmalara, işte faaliyet serbestliğinden değerlemelere, ticarileştirmelere kadar varan geniş bir skalada hizmetlerimiz var. Türkiye ve globale yayılan. Kısaca kendimizi bu şekilde tanıtabilirim.
Harika, harika. Yani gün geçtikçe de ekibe de yeni arkadaşların katıldığını da görüyorum. Gayet güzel bir ivme. Emeklerinize sağlık. Daha da güzel başarılar olsun inşallah. Patent ekosistemimiz için değer yaratmaya devam ediyorsunuz. Hem eğitimler hem vesaire hem hizmetlerle birlikte eğitimlerde de çok net bir şekilde görüyoruz. Şimdi abi peki bunca yıldır bu çalışmalardan sonra mutlu musun patent ekosisteminde olmaktan? Bunu yeni bölümlerde soruyorum.
Güzel soru, zor soru. Patent lisanslamadan daha zor bir soru sordun. Ya ben şahsen yalan yok. Yani ben hiçbir zaman böyle core bir mühendis olacak kafada biri değildim. O yüzden benim yeteneklerime uygun bir alan seçtiğim için mutluyum. Ve işimden keyif alıyorum. Tabii ki böyle derken 23 yılda saçları beyazlattık, sakalları beyazlattık. Yani her şey hiçbir başarı çok kolay süreçlerden olmuyor. Zorluklarla geliyor ama mesleğimden mutluyum. Tabii ki sorunlarımız var. Ülkemizin, ekosistemin sorunları olsa da bence gelişim alanında o kadar fazla demektir. Yani her şeyin dört dörtlük olduğu bir ülkeden bu işi yapmak isterdim. Böyle hareketli bir ülkeden bizim gibi. Ben burayı tercih ederim. Ben böyle monotonluğu sevmiyorum yani öyle söyleyeyim. Hareketliyiz, dinamiyiz, fırsatlar var. O yüzden Maddi olarak çok olmasa da manevi olarak mutluyum. Özetle bu.
Eyvallah. Biz zaten şey yani DNA'mızda acı çekmekten zevk almak gibi bir
Evet,
şey.
aynen.
O yüzden Türkiye'de bu işleri yapabilmek aslında hem bir yandan avantaj çünkü hani şey değil de hani olgunlaşmamış bir pazar
Aynen.
aslında ama
Aynen.
diğer ülkelere göre ama bir yandan da sürekli pazara eğitmek zorundasınız yani değil mi? Bu konuda hani bizler de sizler de ve diğer meslektaşlarımız da sürekli de aslında bir marketteki oyunculara işte patentin önemine dair bir bilgi seli oluşturmaya çalışıyoruz. Bugünkü podcast'in zaten temel misyonlarından bir tanesi de bu. Bu konuda bilinç arttırmaya çalışıyoruz aslında değil mi?
Çok doğru. Aslında bizim Erdem Kaya patentine inan büyümesinin en büyük sebebi bu eğitme kararını verdikten sonra oldu. Yani biz şu şikayeti yapamayız. Bizi kimse anlamıyor. Bu işi anlamıyorlar. Hayır. Doğru anlatırsan insanlara ve samimi ve şeffaf anlatırsan anlarlar. Yani anlayanla çalışırsın en azından öyle söyleyeyim. Ve biz bunu belki bir 10 yıla yaklaştı. 40 binden fazla insana eğitim verdik. İstatistikler var bizde. En basinden en detayına kadar. Ve bunun faydasını gördük. Hem manevi insanlara bir şeyler aktardık, sistemi eğittik hem de müşteri havuzumuz genişledi. Komünitemiz genişledi. Sana %100 katlıyorum. Hakeza sen de zaten hep gıyabında hep konuşuyorum. Gerçekten zor bir alandan hani bu işe girdin ama çok da güzel götürüyorsun. O yüzden de biz severek sponsor oluyoruz her sene. Yani para kazandığımız sürece de devam edeceğiz. Paramız olmazsa kusura bakma Mustafa, yapacak bir şey yok.
Olsun çay içeriz sıkıntı yok.
Eyvallah.
Varlığınız yeter sıkıntı yok.
Eyvallah.
Dediğin doğru abi. Yani evet biz yani sizler zaten çok iyi işte patent yazımı, patent süreçlerinin yönetimi ve diğer alanlarda zaten çok iyi hizmetler veriyorsunuz siz ve diğer meslektaşlarımız. Patent vekilleri yani. Biz de o size biraz daha belki de oyun alanını kolaylaştırabilmek adına ekosistemimizdeki oyuncularımıza patentin stratejik önemi, patentin değer yaratma süreçlerinde, şirketin inovasyon süreçlerindeki kritik önemine dair böyle global ve Türkiye'deki case'lerle, örneklerle bir şekilde aslında onlara bu, kulaklarını su kaçırmaya çalışıyoruz. Hani aslında belki de sizin bir nebze eforunuzun bazı kısmını alarak hani ekosistemi biraz daha bilgi seviyesini yükseltmeye çalışıyoruz. Umarım başarılı oluyoruzdur. Bakalım. Göreceğiz.
Kesinlikle. Biz gayet memnunuz.
Şimdi abi patentin stratejik kullanımı dediğimiz noktada aslında tamam patent işte başkalarının benim buluşumu kullanmasını engelleme hakkı veriyor bana ama bir yandan da ben bu işten para kazanmam gerekmiyor mu? Bu işten bir finansal değer de oluşturmam gerekmiyor mu? Sorusunun cevabını aslında patent lisans anlaşmalarıyla ya da patent lisans stratejilerinin şirket politikasında bir entegrasyonunun mümkün olduğu durumda konuşabiliyoruz. Şimdi bu konuya böyle girerken aslında biraz böyle hani bilgi seviyesinde dinleyicilerimizin eşitlemek anlamında patent lisans sözleşmesi nedir, nereden çıkmıştır, ne hangi amaçla yapılır? Bir patent vekili gözüyle bunu böyle bir nasıl özetleyebiliriz başlangıçta?
Gerçekten aslında yani konuya şu noktadan girersek kurumların üç temel varlığı var biliyoruz. Maddi varlıklar, finansal varlıklar ve gayri maddi varlıklar ve en değerli tarafı aslında artık ülkemize de anlaşılmaya başlanıyor. Gayri maddi varlık tarafı bunun içinde fikri mülkiyet hakları çok büyük bir özgürlüğe sahip. Ve bu fikri mülkiyet hakları kendimizin kullanabildiği kadar teknolojimize ya da işte itibarımıza ya da know-how'umuza erişmek isteyen insanları da kullandırabildiğimiz ücretine mukabil haklar aslında. Yani ben bir patentlerin lisans potansiyelini yani eviniz var altında bir gömü var gömünün farkında olmamak olarak ya da onu dikkate almamak olarak görüyorum. Evet herkes evin olduğunu farkında artık. Benim bir patentim var ya da patent portföyüm var. Evet rakiplerimi caydırıyorum, mutsuz ediyorum. Kendime bir rekabetçi pozisyon yaratabiliyorum. Taklit edenlerin yaptırımına uygulatabiliyorum. Okey buraya kadar da güzel. Ama bir de bunun hani iz düşümü ya da yansıması diyelim arka tarafta bir o kadar da bunun bu patent portföyünden başkalarının da faydalanmasını sağlayarak tabii ki kendi kontrolünüzle bunu yaparak bir getir elde edilebilir. Yani bir söz var hani bir kuzudan birden fazla post çıkarmak hep bizim kullandığımız bir söz. Patent lisanslamada hani çok halk tabiriyle böyle denebilir. Peki neden lazım? Yani nedir lisans? Tabii sen son dereceyi biliyorsun ama çok özetle bir kiralamadır. Bir lisans veren vardır, licensor deriz. Bir de lisans alan vardır, licensee deriz. Ve de genelde bu lisans alan verene bir ücret lisans ücreti öder ve bu sayede teknolojiye ya da bir marka ise itibarına erişir. O fikir mülkiyet hakkına ilişkin sinerjinin neyse ona erişebiliyor. Ne zaman aslında ihtiyaç var bunlara diye bakılabilir. Belki hani şöyle düşünelim, hani örneklerle gidelim, çok teori kalmasın. Lisans veren açısından baktığımızda diyelim ben bir startup'ım. Güzel bir teknoloji geliştirdim. Ve aslında pazarda bir karşılığı var. Ama bunu üretmek, seri üretmek ve veya satış kanallarına ulaştırmak bir kas işi, bir yatırım işi. Burada ben bunu yapamayabilirim. İşte bu durumda örnek veriyorum. Bu kasa sahip bir yapıyla lisans anlaşmalarına girebilirim. Seri ürettim dediğim gibi yeteneğim yoksa girebilirim. Ya da bazen mesela bugün işte hep karar şeyler duyuyoruz. Teknolojileri birleştirme ve böylece ortak bir sinerjiyle bir yerlere gitme amaçlı bunları yapabilirim. Ve böylece aslında elimdeki portföyden ek bir sinerji yaratırım. Ki biz bazen patentleri değerlerken bunu da dikkate alabiliyoruz. Yani sadece o patentin o şirkete kattığı, o şirketin finansallarına kattığı sinerji değil. Artı böyle bir ihtimal varsa tabii ki. Üçüncü bir taraf bu teknolojiye erişmek isterse buradan da ne kazanılır? Kazanılabilir mi de mesela dikkate alınabiliyor. Dolayısıyla lisansı böyle teknik tanımlara biraz daha açabilirim istersen. Yani ne tip lisanslar var?
Onlara geliriz. Onlara geliriz. Bir dakika. Bütün kurşunları hemen atmıyoruz. Bütün
Tamam.
kurşunları
Evet
hemen
ben de.
atmayalım.
Tamam.
Şimdi bugün bir haber okudum. Oppo ile Nokia patent lisans anlaşması imzaladılar karşılıklı. Tabii fiyatlar açıklanmadı genelde. İşte 2,5 yıldır süren bir patent ihlal davasında sonuçta karşılıklı bir anlaşmaya vardılar. Nokia bu aralar bugünkü konumuz olan patent lisansından para kazanma konusunda resmen dünyaya bir şey gösteriyor. Bir gövde gösterisi yapıyor. Son 3 aydır Apple'la imzaladı. Honor diye bir şirket vardı, onunla imzaladı. Sürekli elindeki 5G ile alakalı patentlerini lisanslayarak bir gelir elde etmeye çalışıyor. Bugün baktığımızda Huawei'yi elindeki 5G patentler için Apple ve Samsung gibi telefon üreticilerinden telefon başına 2,5 dolar istiyor. 1,3 milyar dolarlık bir lisans gelir hedefi var Huawei'nin. Abi biz nerede yanlış yapıyoruz? Yani görebiliyor musun rakamları? Yani millet neler uğraşıyor? Milletin ekstra kazanç kapısı da değil. Adamların mainstream şeyi bu. Yani adamların yıllık cirosunun neredeyse belli bir noktasının, belli bir rakamın üstünde, yüzdesinin üstünde patent lisanslarından elde edilen gelirler oluşturuyor. Globalde böyle örnekler varken Türkiye'de ben de istiyorum bir tane haber yapayım. Şu firma şu firmaya patentini lisansladı diye. Hani global ekosistemde işler böyle yürürken niye öyle yürüyor da Türkiye'de bu iş patent lisans konusunda hala bir noktada bir başarı hikayesi doğru düzgün yakalayabilmiş değiliz?
Evet, güzel soru. Aslında tabii ki sen de biliyorsun küçük küçük hareketler var patentlerin ama böyle büyük hani dediğin gibi bir Nokia'nın, Ericsson'un, Qualcomm'un ya da ARM gibi chipset üreten şirketlerin 10 milyar dolar gibi rakamlar konuşuluyor yani lisans gelirleri. İnanılmaz rakamlar. Hani buralara ulaşan veya bunun yanına bile yaklaşabilen hatta bence binde birine yaklaşabilen bir lisans hikayemiz yok diyebiliyorum. Sen daha tabii dataya hakimsin. Ama böyle olduğunu tahmin ediyorum en azından. Peki hatamız ne? Hani aslında işin başından başlamak lazım. Hata mı diyelim? Lisanslanacak, yani ne lisanslanır aslında? Gerçekten değerli bir şey lisanslanır. Yani örnek veriyorum Covid zamanında Covid aşısını bulsaydık biz lisanslardık. Ya da yapay zeka modellerini ilk biz geliştirseydik biz lisanslardık. Ya da bir yapay zeka chipsetini Nvidia'ya biz geliştirseydik biz lisanslardık. Dolayısıyla başlangıçta açıkçası IP'den önce IP'nin konusu olan teknolojiyi geliştiren ekosistem bir kere oturması lazım. Bunun da başında iki temel şey var. İnsan kaynağı ve para. Bizde yine insan kaynağı da var ama bu teknoloji gelişecek finansal imkanlar hala yeterli değil. Özür dilerim. Üçüncüsü de ülke markası ve satış kanalları. Sen bir teknoloji geliştirsen dahi Türkiye'de. Mesela örnek en temel örnek ilaçta. Bir ilacın biliyoruz orijinal bir ilacın gelişme maliyeti minimum 500 milyon dolar ya da 1 milyar dolar ortalama bir maliyetten bahsediyoruz. Şimdi Türkiye'deki bir şirket bu parası olsa dahi global bir ilaç markamız olmadığı için niye geliştirsin ki bu ilacı? Yani satamaz. O harcadığı parayı bile çıkaramayacağı için tıkanıyoruz. Dolayısıyla sorunun başı Bence bu ve bir de şöyle bir şey var. Dünyada en çok nerede lisans oluyor? Sen de çok iyi biliyorsun. Haberleşme, elektronik haberleşme alanı resmen bir ben hep derim Brezilya dizisi gibi yani. En büyük rakipler diğer tarafta birbirlerine en çok teknoloji kullandıranlar. Yani kimin eli kimin cebinde belli değil. Baya karışık. O zaman burada bizim bir şeyler yapmamız lazım. Mesela son bununla bitireyim. Şu anda 5G'de de biz treni kaçırmış durumdayız. Ama 6G var. 6G'de bir şeyler yapılıyor. Bizler de bir kısmının içindeyiz. Hani o gelecek 10 yılın, 15 yılın teknolojisini şimdiden geliştirmeye başlarsak biz gerçek lisans hikayeler anlatırız. Yoksa sadece böyle konuşuruz açıkçası. Bu işin IP tarafı bizlere gelmesine kadar bunlar var diye düşünüyorum.
Evet. Burada hani aslında kritik bir noktadan girdin abi. Yani değerli patent ne demek? Yani değerli patent olması lazım. Yani birilerinin bunu istiyor olması lazım. Kullanmayı can atıyor olması lazım. Ya da kullanmak zorunda olması lazım. Şimdi aslında biraz önce sana soruyu sorarken ki verdiğim örnek çok acımasız bir örnek. Yani Oppo, Nokia, işte Nokia, Apple. Bunlar Huawei'nin işte patentlerini lisanslaması ve 1,3 milyar dolar gelir elde ediyor vesaire konusunu söylemem. Bununla Türkiye'yi karşılaştırmam acımasızlık. Çünkü senin de dediğin gibi yani değerli patent konusu devreye giriyor. Bu konuştuğumuz örnek lisans sözleşmeleri hep işte 5G ve diğer communication iletişim teknolojilerindeki standarda esas patentler. Şimdi o başka bir konu ama zorunda çünkü adam o patenti lisans almak zorunda. Bilmiyorum hani standart esas patentler konusunda da belki eklemek istersin.
Ya aslında Mustafa ben senin bir tanımını zamanda dinlemiştim. Çok hoşuma gitmişti. Arada bir kullanıyorum artık. Patentini almamışsındır umarım. Yani
Serbest.
başarılı ticaretleşme hikayelerinin sırrında yani aslında işe başında beraber başlamak yatar. Yani organik olan budur. Her şey bittikten sonra rafa koyayım da biri alsın olayı gerçekçi değildir. Yani hayatın akışına uygun şekilde bizim hayatımızı, teknoloji yaratımızı çizmemiz lazım. Biz inadına tersten gidersek hiçbir şeye çözüm sağlayamayız. Dolayısıyla dediğin konu önemli. Sen piyasanın gerçekten çok ihtiyaç duyduğu ya da duyma ihtimalinin çok yüksek olduğu artık bangır bangır gelen bir konuda çalışırsan ve buna sağlam para harcarsan, yüzlerce patent alırsan sen de kesinlikle lisanslama yaparsın. Sabırlan ama bunu yapman lazım. Standart esas patentler geliştirebilirsin. Aynen bu konu en çok yine elektronik haberleşme protokollerinde çok olan bir şey. Standard Essential Patents dediğimiz olay. Bu şey değil. Hani gidip de sen bir al patent ofisine benim patentimi sep yap demiyorsun. Sen aslında standart herkesin kullanmak zorunda olduğu bir teknoloji geliştirdiğinde onu da patent aldığında otomatikman zaten o akışına uygun şekilde sep oluyor. Hani sep patent bulayım diye bir şey yok. İş yeri teknoloji geliştirmeye geliyor. Dolayısıyla özünde ihtiyacı görmek var. Tekrar söylüyorum. Biz kalkmış trenler gitti. Buradan lisans hikayesi yakalayamayız ya da çok küçük rakamlar olur. Kalkmakta olan trenler var. 5G kalktı gitti. Belki yapay zeka. 6G. Bir de ne var? Atıyorum kuantum bilgisayarlar, kuantum kriptografi. Açık konuşayım. Buralarda birileri şu anda çalışmaya başlarsa Türkiye'de 300-500 tane falan patent alırsa ki bence fonlandıktan sonra bunlar para değil. Yani bunlar bir şey değil fonlar için. Kesinlikle 10 sene sonra, 5 sene sonra güzel lisans hikayeleri anlatırız. Yoksa bireysel işte Ahmet amca üniversiteden patent aldı, Mehmet dayı buraya patent verdi gibi. Onlar da lazım ama hani bir kırıntı gibi olur.
Tabii canım. Erke dönen geleceğine ihtiyacımız yok bizim. İşte
Kesinlikle.
enerji, şey sonsuz enerji üreten arkadaşların patentleriyle bir yere varamayız tabii ki de. Dediğin noktada %100 katılıyorum. Tabii olay dönüp dolaşıp Ar-Ge becerisine geliyor yani baktığın zaman. Yani patent işin sonu. Yani sen bunu koruyorsun. Ve ondan sonra onu bir aset olarak başkalarına lisanslayabilirsen ya da kendi ürünün olarak üretebilirsen ne ala okey. Ama geliyor olay yine research, Ar-Ge kapasitesine, Ar-Ge becerisine. Değil mi?
Aynen burada ikinci konu hani dediğine devamı olarak kaliteli patent dediğinde evet teknoloji güzel geliştirildi örnek veriyorum. Bunu yaptık, başardık. Evet biz patent vekillerine de biraz iş düşüyor. Patentin ikinci aşaması da genelde başta önemsenmeyen ama sonra çok pişman olunan bu patentlerin hazırlık süreci. Yani gerek patent araştırması gerekse patent yazımı aşamalarının çok doğru yapılması gerekiyor. Şimdi Avrupa'da bunlar zaten öyle yapılıyor. Bu konuda bir kalite sorunu çok yok ama ülkemizde hala yani ben 10 binden fazla buluşa bir şekilde hemhal olmuş bir insanım ben ve ekibim. Ve lisanslama, ticaretleşme hikayelerine dahil oluyoruz. Ve bu da bir önemli bir şey. Yani dinleyicilerden özellikle startuplar varsa önemsiz gibi gözüken ama ileride çok önemli olacak şu patent hazırlık süreçlerinde çok daha dikkatli olmalarında doğru danışmanlarla çalışmalarını tavsiye ediyorum. Sen de ben de birçok patent, üniversite patent lisanslama süreçlerine dahil oluyoruz. Oralarda iyi yazılmamış bir patentin lisans teknoloji çok güzel dahi olsa lisans alma şeyi zor. Lisans verme ihtimali zor. Yani dereyi ne deriz? Denizi geçiyoruz. Bir de derede boğuluyoruz. Dereyi de aşarsak ondan sonrası güzellik.
Aslında dediğin noktada şimdi değerli patent dediğimiz zaman bir kere zaten endüstrinin ve farklı uygulama alanlarının gerçek problemlerine gerçek çözüm sunan bir teknoloji geliştirmiş olmamız lazım. Bu diyorsun ki bu çok iyi bile olsa yani muhteş, alemi cihan bir teknoloji, muhteş bir market problemini çözüyor. Ama gel gelelim patent buluşun sahibi iyi vekille çalışmadığı için ya da hiçbir vekille çalışamadığı için kendi başına bu işi patent yazım sürecini ve dosyalama işlemlerini yapmaya kalktığı için yanlış istem tasarımından dolayı aslında vezir olabilecekken rezil olabiliyor. Aslında rezillik de şöyle hani bir olası bir kullanıcının lisans alacak olan şirketin aslında o patenti lisanslamak zorunda kalmadan onu ihlal etmeden kullanabilmesinin yolunu açmış oluyorsun çünkü yanlış yazdın patenti. Claim'leri doğru tasarlayamadın ve gitti adam sana 5 kuruş para ödemeden ve seni de ihlal etmeden patentteki bilgileri aldı, kullandı. Sen de hiçbir şey yapamıyorsun. Gelebileceğimiz nokta bu değil mi yani?
12'den vurdum Mustafa. Yani daha güzel anlatılamazdı kesinlikle bu. Ve çok üzücü bu durum. Yani yılların emeği, o kadar harcanan para, bazen devletten destek alınıyor ama claim istemlerin doğru kurgulanmaması ve patentin rahat delinmesine sebep oluyor. İnsanlar da o zaman dediğin gibi bir lisans bedeli ödemez ya da çok cüzi bir şey öder. Mesela biz bazen patent değerliyoruz, bazen şirket değerliyoruz, teknoloji değerliyoruz. Orada patentin kötülüğü ve iyiliği o total değere ciddi bir indirgeli çarpan oluyor. Çünkü rekabete maruz kalacaksın. Net bu yani, öyle söyleyeyim. Sen patent alsan dahi hiçbir anlamı yok. O yüzden buna çok çok dikkat etmeleri lazım. Hatta ben hep diyorum biz genelde o yüzden müşterimizi eğitiyoruz. Biraz bizim işin kalite kriterlerini öğrensinler ki benden bir diyelim claim seti geldiğinde, istem seti geldiğinde en azından ya Erdem sen dedin ama bak burada böyle bir şey var diyebilsin. Bu takım çalışması. Amacımız da sonunda düzgün bir kurgu yapmak. Çünkü gerçekten istem yazmak kolay bir iş değil. Hani derinliğine indiğinde gerçekten onu amaçladığında kolay bir şey değil. Bunu da altını çizelim. Bu direkt hani en önem verilmeyen ama en büyük sorun yaratan yer.
Tabii tabii yani bunu şeyde de görüyoruz. Yani bunu bir örnekle belki üzerinden gidebiliriz. Bizim Ege Üniversitesi'nden Abdi İbrahim'e sattığımız bir tane patent vardı. Yara iyileştirici. İşte her yerde örneğini anlatıyoruz. Bu hikayeden sonra dönüp baktığımda başarılı bir patentin ticaretleştirilmesi için yani bu lisans olabilir, satış olabilir. Bazı senin de dediğin gibi patentin güçlü olmasını sağlayan bazı özellikler var ya. Bir tanesi senin dediğin nokta çok iyi bir teknolojinin çok iyi bir koruma kapsamının olmasını sağlamak üzere iyi bir patent tasarımı. Bu işte tarifname artı istemlerin yazımı. Bunu düzgün yapacaksın. İki, senin patent lisansından, olası bir patent lisansından maksimum kazancı elde edebilmen için o patentin ilgili hedef marketlerde de tescil edilebiliyor olması lazım. Şimdi bu noktada da aslında bir şeyler söylememiz lazım. Patent stratejisinin de patent lisans stratejileriyle ne kadar bağlantılı olduğu buna değinmek lazım abi. Çünkü sen ana pazar Amerika Birleşik Devletleri ama kalkmışsın sadece TR patenti olarak kaldıysa. Şimdi buradaki lisans başarısı nasıl olur? Bir US tescilin olsaydı nasıl olur?
%100. Zaten hani hep diyoruz ya fikri mülkiyet stratejileri yani sizin business planınızla, iş planınızla uyumlu olması lazım. Yani biri A yönüne biri B yönüne giderse bu iş olmaz. Genelde şirketlerdeki bir sorun da bu. Yani IP bölümüyle pazarlama bölümleri ya da yönetim kurulları bağımsız hareket edebiliyor. O zaman dediğin durumlar ortaya çıkıyor. Kesinlikle bu iş bir satranç oyunu. Her patenti aldığımızda başvururken ya da ülkeye dışına çıkarken bu ürün yani patente konu ürünler, hedef pazar neresi, market need'ler, ihtiyaçları neler, hangi pazarlarda bu benim bu teknolojim hangi market ihtiyaçlarını adresliyor. Hatta bir itiraz geldiğinde diyelim inceleme raporlarına istemleri değiştirirken bile bir dakika ben bu istemi böyle değiştirirsem buradaki pazardaki şu feature'ı kaybediyorum. Yani bu market need'ini artık karşılayamıyorum. Bu da benim pazarda rekabete maruz kalmama sebep verir. Ve hatta daha da ileri gidiyorum. Yeni trend şu, sen de biliyorsun. Artık şimdi diyelim siz bir mesela şu örnekten gideyim. Çok güzel bir leke çıkarıcı yaptınız. Gerçekten lekeyi böyle döküyorsun çıkarıyor en sorunlu lekeyi bile. Patent de aldınız. Bütün hedef pazarlarda da aldınız. Güzel. Ama misal zaten o lekeyi sen A yöntemiyle yaptıysan B yöntemiyle çıkaran bir tane ürün 10 yıldır piyasada. Şimdi mesela burada da patentin bir değeri yok. Neden? Çünkü zaten bir pazarda insanlar niye seni tercih etsin? Yarı fiyatına falan veremiyorsun da diyelim. Bu da o zaman ne gerekiyor? Çok yönlü bakmak gerekiyor. Bir şey daha. Ben bunu şimdi hep tavsiye ediyorum. Mesela Ar-Ge merkezleri geliyor. Erdem Bey biz fikir üretemiyoruz. İşte bir şey bulduk, onu çözdük, patent aldık. Başka şey bulmamız lazım. Hayır. O sonuca gitmenin diğer yöntemlerini de bulun. Çünkü böylece o feature'ı ne kadar çevirirseniz etrafını o kadar rakipler o feature'ı, o fonksiyonu öneremez. Yani bu önemli. Lisanslamaya geleceğim buradan. Baktığımız zaman gerçekten yüksek lisans bedelleri niye veriliyor? Bu patent ailelerine veriliyor. Yani adam bir kere de 12'den vuramıyor ki. İşte bir teknolojinin bir diyelim az yakan araba yapmanın 30 tane yöntemini de geliştiriyor. 30'una da belki patent alıyor misal. Çok ekstrem bir örnek oldu ama böylece rakipler hiçbir tarafına giremiyor olayın. O zaman bu patent portföyü çarpı 10, çarpı 100, çarpı 1000 değerleniyor. Hep nereye giriyor? Stratejiye. Yani körü körüne gitmek değil. Yani bu ay bu yıl 50 tane patent başvuralım. Neden? Yani bir yani bu bir strateji değildir öyle söyleyeyim.
Doğru. Deterjan örneğine geleceğim de oradan aklıma bir şey geldi. Güzel bir örnek. Şimdi dedin ya hani deterjanla alakalı bir yeni bir patent geliştirdin. Yeni bir teknoloji geliştirdin ve patent koruması aldın ama mevcutta piyasada 10 yıldır çalışan, iş yapan, satış yapan işte aynı problemi çözmeye çalışan bir leke giderici deterjanı satan zaten firma var. O adam senin patentini lisanslamak zorunda değil çünkü kendi ürünü zaten çalışıyor yani markette de iş görüyor. Burada lisans başarısı nasıl ortaya çıkabilir diye sen onu anlatırken aklıma bir şey geldi. Regülatif değişiklik. Regülasyonda bir değişikliğe bakar. Çok takip edeceksin yani pazardaki ihtiyacı görmek için takip edeceksin. Eğer Avrupa pazarında o deterjan üreticisini kullandığı bir kimyasalın yasaklanmasıyla alakalı bir discussion bile varsa oraya gözünü dikeceksin. Diyeceksin ki vay bu yasaklanabilir. O zaman bu kimyasalın yerine ben doğal bir malzeme kullanarak bir leke çıkarıcı geliştireyim. Bunu da patentleyeyim, gideyim kapısını çalayım, al bunu bir lisansla diyeyim. Ki bu güzel bir taktik. Zaten uygulanan bir taktik. Buna ne diyorsun? Yani burada bir lisans başarısı elde etmek için de aslında patent sahiplerinin hangi taraftan gözlerini açacaklarını şey yapmak lazım. Söylemek lazım, konuşmak lazım.
Çok doğru, kesinlikle. Yani en özünde neye geliyoruz? Pazar ihtiyaçlarını ya mevcut ya da gelecekteki olası ihtiyaçları görmek ve teknolojini buraya adreslemek, fikri mülkiyet korumanı da oraya adreslemek. Yani örnek veriyorum yine deterjan örneği dediğin gibi belki de şu madde artık kullanılamaz olacak 5 yıl sonra. Ama o madde yerine 20 tane ayrı madde olabilir. Sen bir tane maddeyi alıp da bırakmayacaksın. Bunu yaptım. B'yi de C'yi de ne kadar çok alırsam o kadar rakiplerimi yavaşlatırım, uzaklaştırırım. Kendime böyle bir geniş bir koruma kalkanı oluştururum. Pazarda da bir süre rahat ederim. Elbet pazar kaybedeceksin ama bunu ne kadar uzatırsan o kadar iyi. Kesinlikle hep gene nereye geliyoruz? Bir satranç oyunu bu. Yani bence bizim Türklerin açık konuşayım eksik olduğu bir şey ki sen özelinde bunu iyi yapıyorsun. Data driven insight dediğimiz yani veriye dayalı içgörü konusunda zayıfız. Yani verileri de alıyoruz ama bize bakıyoruz, veri bize bakıyor, biz de veriye bakıyoruz. Yine bir içgörü üretemiyoruz. Bu da öyle bir şey. Yani iyi girişimci pazarın ihtiyaçlarını koklar, verilerden, trendlerden, raporlardan anlar. Sonra da aksiyon alır. Yani ve kesinlikle ben bunun başarı sağlayacağına inanıyorum. Lisans özellikle biraz böyle bir şey. Hani çünkü gerçekten hani biraz orada öncü olman lazım yani lisans hikayesi yazabilmen için.
Doğru, doğru. Bak, aksiyon alma kelimesini kullandım. Bak şimdi nereye geleceğim? Aksiyon alma. Bugün bir eğitim veriyorum Berlin'de. Dedim ki Patents has no financial value. Böyle başladım olaya. Bak yok. Finansal bir değeri yok diyorum patentlerin. Hiç birbirimizi kandırmayalım. Until you take actions. Aksiyon alana kadar. Ondan sonra aksiyonları anlatıyorum. İşte ticaretleştirme stratejisi, lisanslama, enforcement falan bilmem ne. Şimdi bugün patent lisanslamayı konuşuyoruz. Senin elinde muhteşem güçlü bir patentin olsa bile sen aksiyon almadığın sürece o patentin zaten hiçbir değeri yok ki. Öyle yerinde duran bir patent. Ne 5 kuruş para kazanıyor, ne sen ürün üretiyorsun o patente dayalı, ne sen başkasına lisans alır mısın diye kapısını çalıyorsun, ne ihlal var mı diye takip ediyorsun. Böyle baktığımız zaman sen aksiyon almazsan o patent sıfır değeri var. Koca bir sıfır. Sen istersen istediğin kadar 1 milyar dolarlık bilmem ne marketin var diye hava at dur. Bu bir gerçek. Zaten dünya genelinde de %95 patentlerin %95'in hiçbir değeri yok. Ticaretleşmiyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman aksiyon alma, yani patent lisans sözleşmesi imzalayabilmenin başlangıç noktası nedir? Yani benim patentim var, kapı kapı mı dolaşacağım? İhtiyacım var mı diye mi anlatacağım? Yoksa ürünleri didik didik edip acaba burada bir ihlal var mı? Varsa onun peşinden gideyim. Burada aslında patent sahiplerinin de bir yol yöntem açısından hangi tarafa doğru gitmeleri gerektiğine de bir ışık tutmak lazım diye düşünüyorum.
Çok doğru. Yani şöyle diyebilirim. Bir kere tekrar gelelim. Başlangıçta pozisyonumu iyi anlamam lazım. Yani benim bir nevi ben bu ticaretleşme süreci bir zincir diye düşünüyorum. Zincirin tüm halkalarının yeterince sağlam olup olmadığını bir kere böyle bir yola çıkmadan önce emin olmam lazım. Diyelim eminim işte teknolojim güzel, fikri mülkiyet korumam yerinde, pazar ihtiyaçlarını adresliyorum. Ama durup dururken hani işte gidip de bir lisans listeleme ya da patent listeleme veri tabanına patentimi girdikten sonra hani bir benim patentimi satın almasını birinin beklersem ya da bizim bu Ar-Ge proje pazarlarında çok gülüyorum. Böyle patentler şeye posterler yapıştırılıyor. Başında hoca bile durmuyor. Bırak ya şey bile yok, kartvizitlik bile yok yani. Ben iş adamım, ilgilendim. Hani bari kartvizitimi bırakayım, o bile yok yani. Bu şekilde olmaz
tabii,
bu
tabii.
İş.
Kendi kendine ticaretleşecek çünkü o. Yani öyle öyle yürüyecek, yürüyerek gidecek. Başka müşteri bulacak kendi kendine.
Çünkü biz dünyanın en güzel şeyini yaptık. Tüm dünya peşimizden koşuyor. Öyle bir şey yok. Kesinlikle burada hani bu bir satış işi. Yani satışın kurallarını bilen aslında ticaretleşmenin lisanslamanın da kuralları da benzer bir şeydir. Hiçbir zamanda bak ben 23 yıldır patent vekilliği yapıyorum. Sektörde bilinen bir firmayız ama biz hiçbir zaman için yine de insanlar bizim ayağımıza gelsin diye beklemeyiz. Biz her zaman kendimizi anlatmak durumundayız. İletişimimizi, marka iletişimimizi sağlamak zorundayız. Hele ki şu zamanda hani ben susayım insanlar beni bulsun diye beklemek boş bir hayaldir. Yani öyle bir şey yok. Dolayısıyla elimde bir teknoloji varsa satışın kuralları gereği bir kere ben bu teknolojimi kime satabilirim? Bir, deminki örnekler güzel. Misal ben pazarda çok baskın bir ürün vardır. İyi para iyi satıyordur. Benim teknolojim yıkıcı bir şeydir ve o ürünü bitirecektir. Şimdi ben kime giderim? Ben bir o teknolojinin sahibine bir giderim. Neden? Çünkü bak kardeşlerim ben bu teknolojiyi sana değil de bir rakibine verirsem senin hayatta kalma süren belki de 10 yıldan düşecek 2 yıla. Misal yani adamın yürüyen bir işi var mesela. Önce ona giderim. Hani diyelim o ilgilenmediği zaman rakiplere giderim. O da ilgilenmezse bu teknolojiyi kendi hayatta geçirmek için yatırımcı ararım gibi. Dolayısıyla ayağına gitmek gerekiyor. Teknolojini anlatman gerekiyor. Tabii bu bir community işi. Yani senin, şunu da çok inanıyorum ben. Psikoloji her şeyin başı. Senin teknolojinin biri alacağı zaman sen de çok önemlisin. Yani nasıl bugün yatırımcılar kime yatırım yapıyor? Geçen bir işte haberler çıktı. Bu neydi? Büyük Peak Games'ten ayrılan bir şirket. 5 kişi neydi? DreamWorks müydü? Bir tane oyun şirketi kuruyorlar.
DreamWorks olması lazım. Bunlar da yatırım aldılar.
Ve şöyle bir tartışma oldu. Ya işte hiç bir iş yapmadan bunlar yatırım aldılar. Böyle şey mi olur? Kardeşim bu 5 kuran 5 tane adamın hepsi o kadar büyük yerlerden gelen o kadar deneyimli insanlar ki. Adları yetiyor. Takım sağlam.
DreamWorks değildi ya. Hatırladım ben onu. Senin dediğin şeyi hatırladım. Hatta çok şey oldu değil mi? Daha ürün yok, piyasada bir şey yok. Nereye yatırım yaptılar bunlar? Bunca parayı kime harcadılar? Kişiye harcıyorlar çünkü.
Net. Dolayısıyla kişi de burada. Yani senin bir marka iletişiminin yani teknolojinin sahibi olarak ne bileyim Twitter'da garip grup mesajlar atmaman bile gerekiyor. Bak açık konuşuyorum. Yani sonuçta yatırım alacak bir girişimci ne yapması gerekiyorsa bence teknolojisini kiralayacak profillerinde bunu yapması gerekiyor. İş birliğine açık olmaları gerekiyor. Teknolojine aşık olmamaları gerekiyor. Ya da öyle gözükmemeleri, sorunlu profiller olarak gözükmemeleri gerekiyor. Ve de dedication da gerekiyor. Yani ben zannetmiyorum ki hiçbir patenti verdiğin anda teknolojiyi o firmada hayata geçiyor. Çok ciddi şekilde teknolojiyi üreten buluşçuların o firmada sahada belli bir vakit harcamaları gerekiyor. O patentin o şirkette teknolojinin şirketin ekosistemine uyumlu hale getirilmesi için burada bir ihtiyaç gerekiyor. Yani benim patentim iyi, istemlerim güzel, bu da değil. Yani ben şey diyorum abi, özünde takım. Takım her şeyin başı. Takım olmazsa kalanın hiçbir anlamı yok çünkü seçenek çok. Bugün örnek veriyorum, patentli 10 bin tane molekül var. Aktif madde molekülü var. Hani 100 bin tane var belki. Yani ben ilaç patentini ticaretleştireceğim. Hayal. Yani kim olur bu? Örnek veriyorum. Sen zaten işte bir X Novartis firmasında 30 yıl çalışmış bir tane Ar-Ge yöneticisindir. Ayrılmışındır. Kendi şirketini kurmuşundur. Zaten orada bağlantıların vardır. İnsanlar seni tanıyordur. O ticaretleşir. Ama üniversitedeki bir hocanın bunu yapması hiçbir zaman mümkün değil. Gerçekçi olmak gerekiyor. Hani satış özünde bir referans ve ortak nokta işidir. Hep satışın kuralı nedir? Satacağın kişiyle ortak bir nokta bulmak zorundasın. Hani o communication protokol bağlanması için lisanslamada bu var. Senin ekosistem ve adın yoksa, tanınırlığın yoksa açık konuşayım. Şirket ya da kişi olarak bir lisanslama başarısı elde etmen bayağı bir zor.
Burada buluşçuların önemi oldukça kritik. Biraz önce bu arada bahsettiğin girişim Pine Games'miş. Pine. Pine diye yazılıyor. 2,5. 2,250. 2 milyon 250 bin dolarlık bir yatırım almışlar. Para da güzel para. Şimdi bu araştırmacı konusuna %100 katılıyorum. Yani o buluşu gerçekleştiren bu işte üniversitede geliştirildiyse, araştırmacılar startup geliştirdiyse, startup'ın kurucuları ya da oradaki mühendisler işte neyse firmadaki mühendisler. Bunu ben şöyle çok basite indirgiyorum aslında. Senin dediğini de destekleyerekten. Tamam, patentli lisanslarken niye buluşçulara ve o buluşu geliştiren mühendislere ihtiyacımız var? Tamam, patentte bir sürü şey yazıyor. Diyelim ki bu bir kuru fasulye pişirme yöntemi olsun. Orada yazıyor değil mi? İşte salçayı koy, işte birinci adım işte soğanlarla salçayı kavur, sonra suyunu at, sonra bilmem nesini at. Sıralaması yanlış olabilir ama hani step by step. Orada mesela tereyağı da eklenir yazıyor diyelim ki, tamam mı? Step'lerden bir tanesinde. Sen bu patenti lisansladığın zaman adam bakacak. Burada tereyağı yazıyor diyecek. Gidecek marketten X marka tereyağını alacak, koyacak. Hadi bakalım. Sonuçta ortaya çıkan kuru fasulye senin beklediğin o lezzet değil. Dedin ki tattığım kuru fasulye bu olmadı. Bu değil. O da buluşçu da diyecek ki, ben orada tereyağı yazdım ama ben tereyağı Düzce'den getirttiriyorum. X köyünden. Nereden bileceksin? Know-how işte. Buraya gizlenmiş trade secret. Siz böyle patentleri yazarken zaten değil mi? Bu tarz böyle küçük nüanslar
Tabii.
mutlaka şey bırakılır. Açıkta bırakılır yani, söylenmez yani.
Tabii ki o hani biz direkt know-how reflekte etmeyiz. Zaten hani biliyorsun gerçek başarılı lisans anlaşmaları patent artı know-how lisanslanması olduğu zaman aslında lisans alan için daha verimlidir aç. Kuru kuruya bir patent çok tabii mekanik şeylerde belki öyle olmayabilir ama genelde patent artı know-how. Yani birçok artık en azından Mustafa biliyorsun hemen hemen her konuda bir yazılım kodu var. Yani artık her şeyde bir elektronik yazılım var. Dolayısıyla patentlerde sonuçta bilgisayar kodlarını vermiyoruz. O çalışan kodların bile şirkette transfer edilmesi gerekir. Yani lisans, biz eğer lisans alan tarafındaysak en azından hani sözleşmelerde know-how'un da olmasını tabi bu oranları arttırabiliyor. Anlaşmanın değerini arttırsa da gerekli. Gerçekten böyle hani bu iş bir şey, incelikleri var her işin.
Diyelim ki bütün noktalarda anlaştık. Pazarın ihtiyacını karşılayan bir patentimiz var. İki taraf güzel teknoloji üzerine konuştu. Evet dediler. Alıcı taraf için söylüyorum, firma. Sizin patentinizi biz kullanabiliriz. İşte X materyalini değiştirecekler diyelim ki. Patentin konusu olan teknolojinin mevcut teknoloji hazırlık seviyesi de yüksek. Yani testler yapılmış, kanıtlanmış bazı şeyler ki bu da önemli bir kriter. Bazen hani patentim var diyor ama şey fikir aşamasında hani hiçbir test yapılmamış. Hani hiçbir doğrulama yok falan. Okey, her şey çok güzel gidiyor. Masaya oturacağız. Buradan sonrasında ne bekliyor bizi? Yani bence dinleyicilerimizin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de bu. Müzakere etmemiz lazım değil mi? Yani iki taraf şimdi çatışacak. Yani çatışacak derken güzel anlamda. Bir değer İkisinin de algısında bir değer var, bir fiyatta buluşmaları lazım. Buradaki stratejiler nasıl işleyecek?
İstersen burada birazdan lisansın böyle teknik tanımlarına da yavaştan girelim. Ama tekrar sen kritik kelimeyi kullandın. Lisans bir müzakere işi. Alan ve satanın mutlu olması durumunda hiçbir diğer şartın önemi yoktur. Önemli olan tarafların ortak bir noktada bulunması, buluşması. Biz nasıl bir iteratif bir süreçtir. Adım adım ilerleyen bir süreçtir. Nasıl bence hani başlaması lazım? Hani hep lisans eğitimlerinde de denir. Yani less is more. Yani bu görüşmelerde hep böyle karşı taraf önce bir olta atıp karşı tarafın dönüşünü beklemek. Yani onlardan gelen dönüşlere göre hareket etmek. Hani kurguyu daha doğru ilerletir. Karşı tarafın niyetini anlamak, yaklaşımını anlamak ve ona göre ilerleme. Peki nasıl bir süreç işliyor aslında buradan? Lisans modellerine hani girersek çok kabaca burada. Strateji neye göre değişir? Elindeki teknolojinin gücüne göre. Yani burada biliyorsun 3 tane temel lisans modeli var diyebiliriz. Yani inhisari lisans, bizim exclusive license dediğimiz. Yani hakların sadece lisans alan tarafından kullanılabildiği, lisans verende de bir şeyin kalmadığı bir şey. Örnek veriyorum. Ya bir de inhisari olmayan lisansımız var. Burada lisans alanda da verende de haklar kalıyor. Bu ikisinden önce gideyim. Şimdi ben COVID aşısını bulduysam, bu teknolojinin sahibiysen ben hangisini kullanırım? Tabii ki non-exclusive license olan, yani gelin kardeşim kapıma, sen gel sen gel sen git derim. Yani çünkü neden? İnsanlar zaten benim teknolojimi kullanmak istiyordur. Bu stratejim böyledir ve çok da böyle tartışmaya açık bile değilim de elim çok güçlüdür. Ama ben bir startup'ım, elinde bir patentim var ama bunu hayata geçirme imkanım yok. Geldiği zaman bir diyelim teknoloji devi ya da bir yatırımcı, ben bir tek sana lisans vermem kardeşim, başkasına lisans veririm diyemeyebilirim. Çünkü zaten adama belki benim son çıkış yolum, yani köprüden önceki son çıkışım. Bu durumda işte bir inhisari lisans üzerinden, yani kardeş al yeter ki bu hakları devam et diyebilirim. Ya da arada bir sole license dediğimiz, biliyorsun yani inhisari lisansa benzeyen ama işte hakların lisans veren tarafından da kullanılabildiği ama lisans verenin başka birine lisans veremediği bir model de mevcut. Yani bu teknik tanımlar ama ben biraz lisans anlaşmasının içeriğine girmek istiyorum. Çünkü burada aslında o strateji de ortaya çıkıyor. Nelerin tartışıldığı.
Tabii. Bu zaten sürekli sorulan bir soru abi. Bence buraya da girmemiz lazım. Yani bir lisans sözleşmesinin anatomisini, yani nelere dikkat etmek lazım? Yani tabiri caizse patentleri lisansladık ama hani kazıklanıyor muyuz yani? Burada bir madde beni şey yapar mı? Çok zor durumda bırakır mı yani? Öyle bir maddeler olur ki lisansladım diye sevinirsin ama 5 kuruş para kazanamayabilirsin gibi. O yüzden oraya girmeni ben de isteyeceğim dinleyicilerimiz için.
Kesinlikle. Burada şöyle söyleriz aslında hani lisans anlaşmasının parametrelerini bildiğimizde bir checklist elimizde oluşur. Yani bu checkliste göre de bir taraflar görüşüp hani bizim hep MOU dediğimiz o hani mutabakat zaptım Türkçesi Memorandum of Understanding dediğimiz. Yani önce bir MOU hazırlamalıyız. MOU hazırlandıktan sonra bunu hukukçular zaten en güzel şekilde sözleşmeye döküyorlar. Bence işin zor kısmı o MOU'nun yani iş modelinin, lisans modelinin çerçevesinin belirlenmesi. Peki bunu aslında lisansın içeriğinden giderek açabiliriz, öyle söyleyeyim. Tabii ki hepimizin bildiği lisans sözleşmelerinde tarafların olduğu bir kısım vardır. Bu zaten olmak zorundadır. Lisans alanı verenin ya da iştiraklerin tanımlandığı. Buradaki kelimeler bile yani iştiraklerin kim olduğu bile önemlidir. Yani dikkat edilmesi gerekiyor. Ve bir durum özeti vardır. Hani bizim teknik İngilizce tanımları da verelim. Biraz ilgili olanlar için. Whereas clause dediğimiz. Yani biz bu olaya nereden geldik? Olayın tarihçesini de buraya bize getiren ne anlattığımız kısım vardır. Tanımlar vardır. Neden önemlidir? Burada gizli bilginin ne olduğu, lisansın kullanım alanı, ürünlerin mesela marka ise hangi markaların tarafından tanımlandığı, net satışlar nedir? Hani her şeyi patentlerin hangileri olduğu, sürenin bölgenin tanımlandığı yer vardır. Ve esas tartışma şurada başlar. Haklar, tanınan haklar neler? Yani ben kardeşim sana işte lisans tipim ne olacak? İnhisarım olsun olmasın mı? Alt lisans verdirmeye izin var mı yok mu? Konusunun tartışıldığı bölüm vardır. Tabii ki ücretin ödeme şartları bizim hani royalty payments dediğimiz. Misal burada gene bilmeyenler için dinleyicilerden lisansların ödemeleri nasıl olur? Birkaç yöntem var. Hani bizim ön ödeme, upfront payment. Yani bir kapora gibi diyebiliriz belki. Hani bir para ver, lisansa gir. Sonra da royalty per sales, royalty per unit dediğimiz yıllık cirolardan, kardan ya da işte birim adet başına lisans modelleri belirlenir. Bunların belirlendiği bir kısım vardır. Burada işte dedim, satıştan mı ödeyeceğim, kardan mı ödeyeceğim, ne zaman ödeyeceğim, 3 ayda bir mi ödeyeceğim, yılda bir kere mi ödeyeceğim, financial record'larıma erişime nasıl sağlayacağım, hepsini söylediğimiz yerler vardır, onaylar vardır. Milestone bazen şu vardır, yani bunu da dağınık olmasın diye, bu çok kullandığımız bir yöntem, sen de biliyorsun. Ar-Ge işbirliklerinde diyelim bir startup'sın, bir MVP'm var, TRL 5-6'dasın ama hala tam da böyle bir hani muhteşemliğini ortaya koyamamışsın. Biri geliyor sana, ilgileniyor. Şimdi hemen bir anda böyle peşin ver bana ya da hemen lisansı al yerine. Bak kardeş derim, ben lisansa giriş bedelim benim atıyorum 1 milyon TL. Ama bu 1 milyon TL'nin 50 bin TL'sini şimdi istiyorum, bir niyet beyanı. Kalan işte atıyorum 500 bin TL'sini TRL 9'a çıkardığımda ya da örnek veriyorum bir CE belgesi aldığımda, ne bileyim bir patent belgesi geldiğinde, yani milestone'lara bağlayarak yatırımcımı da rahatlatırım. Yatırımcı da gördükçe release eder şeyi, parayı. Ar-Ge bittikten sonra da royalty ödemeleri başlar. Yani upfront payment'ı bile milestone'lara böyle bir, bunların tartışıldığı kısımlar vardır. Şey çok önemli. Bu anlaşma sürecini ya da öncesi ya da sonrasındaki haklar. Yani background ve foreground IP dediğimiz kısım önemli. Yani çünkü böyle anlaşmalar bazen birbirinin IP'sine erişim hakkını da verir. Bu durumda IP, benim IP'm bir anda hani şekerin suya karışması gibi eriyip kaybolmasın. Benim IP'mi ayrı tutabilmeliyim gerektiğinde. Yani anlaşma bitiminde geri çıkarabilmeliyim diyebileceğim bir kısım burası. Ve ortak lisans anlaşmalarında, ortak Ar-Ge'lerde sonraki IP fikri mülkiyet hakları da gelişecektir. Bunların kime ait olacağını mutlaka sözleşmelerde, mesela buradan çok gol yeniyor, tartışılması lazım. Değerli bir şey ortaya çıkıyor. Sen mi aldın, ben aldım. Hani bunu başta yazacaksın. Tabii ki klasik konular işte bu patent ücretlerini kim ödeyecek, biri kim dava açma yetkisine sahip, işte lisans alan mı açacak, veren mi açacak, o ona bildirecek, o, bunun hepsini yazıyoruz, çiziyoruz. Yani şimdi şöyle diyelim, ya bunlar çok uzun değil mi? İtalyanların bir sözü vardır. Hani uzun sözleşmeler uzun dostluklar içindir diye. Yani dolayısıyla bazen hani detayları, her detayı bakın yazıp ama sade ifadelerle yazmak bence güzel bir sözleşmedir. Gereksiz kalabalık değil ama parametreli konuşmamız lazım. Şimdi mesela bu kısım, şimdi anlatacağım kısım zorunlu değildir. Kalite şartları. Örnek veriyorum, yani audit. Misal ben bir global markayım ve Türkiye'de birine lisans, üretim lisansı veriyorum. Ve benim markam altında üretim yapmasını istiyorum. Şimdi burada klasik bir teknoloji transferi değil artık. Marka itibarım söz konusu. Burada lisans sözleşmem biraz kompleksleşir. Yani ben o markayı nasıl reklam vereceğini dahi burada yazabilirim. Yani böyle yazman lazım, böyle yapman lazım. Kalite kriterinin bunun olması lazım falan filan. Reklam pazarlama şartlarını bile lisans anlaşmalarına konu edebiliyoruz. Eğer özellikle var olan bir markayı Türkiye'de üreteceksem, mesela örnek veriyorum ya da üretimine izin vereceksem, gizlilik şartları vardır. Teknik destek şartları vardır. Lisans veren oyunda kalacak mı, ne kadar kalacak, bunun için ekstra bir bedel isteyecek mi? Know-how transferi dediğimiz konu ve en önemlilerden bir tanesi performans şartları, limitation dediğimiz. Yani mesela şu olacak, ben diyelim Mustafa'ya lisans veriyorum. Diyorum ki Mustafa, ben sana hatta exclusive license verdim, al senin olsun bu teknoloji. Verdim, Mustafa hiçbir şey yapmadı. Satmadı ürünü. Ben de beklentim ne? Royalty per sales alacağım. Mustafa'nın satışından %5 alacağım diyelim, örnek veriyorum. Mustafa
Ama
satmıyor.
gitti patent. Gitti
Ha,
patent.
gitti ya, yani geri de alamam. O yüzden mutlaka ya diyeceğim ki kardeşim Mustafa, sat ya da satma, bana en az yılda 1 milyon TL vereceksin. Yoksa bu anlaşma fes olur gibi o performans şartlarını mutlaka koymam gerekiyor. Bence lisansın olmazsa olmazı bu. Tabii ki teminatlar vardı, bizim warranty dediğimiz. Yani ben lisans veren olarak bu hakkın gerçekten sahibiyim. Mustafa seni kazıklamıyorum, yani bu patent gerçekten bende. Bir bakın, bu çok önemli. Biz bunu yaşadık. Yani bir startup bir şirkete, müşterimize lisans verecekti. Ama o startup'ın geliştirdiği teknolojinin aslında o adamın daha önce çalıştığı bir Ar-Ge merkezindeki aldığı talimatla geliştirdiğini anladık. Burada bir hak sahipliği sorunu var. Yani mesela bunu çok ciddi sorgulaman lazım. Yani bunlar gayet olası şeyler. Ve ya da mesela şunu diyebilirim ben lisans verene. Mustafa, ben sana bu teknolojiyi veriyorum ama freedom to operate garantisi vermiyorum. Yani o garanti yapmadım, ben senin sorumluluğunda ya da veriyorum. Tamam, hiçbir sıkıntı yok diyebileceğim. Tabii ki son olarak da fesih şartlarımız, yani termination, bunları yapmazsan fes olur kısmı önemli. Klasik işte o anlaşmanın transferi, uyuşmazlık çözümleri gibi yerler var. Aslında yani bir anlaşmanın yani atladığım şeyler olabilir ama %90 mekanizması bu. Lisans görüşmelerinde ya da öncesinde bunları tartışmak ve görüşmeye bunları tartışmış olarak ve pozisyonunu kırmızı çizgilerini belirlemiş olarak gelmekte fayda var deyip yani biraz uzattım ama teknik tarafı da anlatmış olduk biraz.
Çok güzel. Buradaki FTO kısmına belki bir ekleme yapabiliriz. Yani dedin ya hani bu lisans sözleşmesinde hani biz size bu lisansı veriyoruz ama o benden aldığın lisans ile üreteceğin ürünün başkalarını patentlerini ihlal edip etmeyeceğini ben lisans veren olarak garanti etmiyorum dedin değil mi? Örnek olarak mesela.
Hakkımdır. Yani öyle de diyebilirim. Öyle dersem öyledir. Ya da ediyorum dersem de sorumluluğunu alırım.
Aynen. Ya alırsın ya reddedersin şeyi sorumluluğu. Bu çok özellikle büyük şirketler bu şeyi özellikle istiyorlar. Çünkü senin lisans verdiğin patentin ürüne dönüşebilmesi için belki de başkalarına patent lisans parası ödemesi gerekecek o adamın. Yani sen bu bilgiyi gizlersen belki adamın kar gelir gider dengesi şaşacak. Astarı yüzünden pahalıya gelecek. Ve bu sebepten dolayı bunu üretmek kararından vazgeçecek belki de. O yüzden senin de dediğin noktada o konunun da apayrıca detaylandırılması gerekiyor o madde özelinde. İyi ki de hatırlattın onu.
Eyvallah. Aslında evet iyi oldu. Yani bir yani özetle bu tabii patent ihlal konuşması değil ama hani şunu herkes bilsin tüm katılımcılar. Bir buluşa patent almış olmanız demek o buluşu hakkında üretim hakkınızın olduğu anlamına gelmez. Faaliyet serbestliği apayrı bir analiz konusudur ve ben hani isim vermeyeyim. Çok şu anda bayağı ciddi değere ulaşmış bir Türk startup'ını biz böyle ipten aldık. Hiçbir şekilde yatırımcısı da çok büyük ailelerden bir tanesi yatırım yapmıştı. Amerika'ya ürün satacaklardı ve Google'ın bir patentini bariz şekilde ihlal ettiklerini biz, patentleri de vardı bakın. Ama yani var olan teknolojiye bir şey eklemişler. Patent alırsın. Ama core teknoloji Google'ın patentiydi. Patenti deldik. Yani bir design oran çalışmasıyla çok önemli gerçekten. Bu da hiç konuşulmayan ya da atlanan ama aslında hani sıfır bir etkisi yaratan bir konu.
Valla o kadar çok böyle case study'lerden anlatılacak şeyler var ki aslında böyle yaşanmış hikayelerden yola çıkıp hani isim vermeden iyi öğrenimler yakalayabiliriz. Bende de bir tane şey olmuştu. Bir tane çalıştığım üniversitede bir kanser ilacında kullanılmak üzere bir patentti. Anlaşıyoruz yani bütün maddelerde anlaştık. Yani toplamda neredeyse 1,3 milyon dolarlık bir şeye sahipti. Senin söylediğin o milestone payment'larla birlikte. Nerede takıldı biliyor musun abi? Onu da bahsedelim. Sub licensing olayında takıldı olay. Yani alt lisanslamada. Adam diyor ki ben diyor senden aldığım hakları alt lisanslamayla başka şirketlere lisanslayabilirim ama oradan elde ettiğim geliri sana vereceğim royalty'nin hesaplanmasında kullanmam diyor. Şimdi bak dedim dostum bu böyle olmaz. Sen bizi mi yiyorsun? Çünkü bu bence çok güzel bir örnek. Adam diyor ki senden aldığım lisansı sub-licensing yani alt lisanslamayla başka şirketlere verebilirim. Oradan bir para kazanabilirim ama oradan elde ettiğim geliri sana ödeyeceğim royalty hesaplamasında kullanmam diyor. Yani bunun sonucunda ne olabilir? 5 kuruşsuz kalabilirim yani. Beni donsuz bırakabilir adam.
Hiç direkt hemen alt lisans verir herkese. Hiçbir kendi satmadan. Ya böyle şey ol yani. Ama işte evet yani bunları şimdi sen deneyimlisin. Gerçekten bu işi bilmeyen bir avukatla yani IP konusunda deneyimli olmayan bir ekiple bu süreçlere girenler bu anlaşmaları ben böyle buna benzer imzalanmış anlaşmalar gördüm.
Değil mi? Yani bunu imzalasan ne olacak? Adam gidecek senden aldı lisansı. Sen de seviniyorsun 1 milyon dolar kazanacağım diye. 5 kuruş para yok. Belki hani bir sus payı olarak önden bir ön ödeme şeklinde belki bir şey aldın. Ondan sonra adam gitti X şirketine alt lisanslama verdi. Bütün üretimi, bütün ciroyu belki o alt lisanslama yaptığı şirket üzerinden kazanıyor. Ama o elde ettiği gelirden sana royalty verme hakkına sahip değil. Sözleşmede de yazıyor. Ve sen patent sahibi olarak bir de exclusive verdin. Bir de hiçbir termination maddesi kuralı koşulu koymadıysan yandı gülüm keten elvan.
Gitti bedavaya. Patent
Yurt dışına bedavaya ihracat yaptık. Olursun
yani
yani
ne yazık.
bedavaya gider. Neyse yani böylece suya düşmüştü bizim anlaşma. Gittiydi yani.
Çok ama uyanık mı diyeyim yani ama bu gerçekten bunu önerdiğinizde hani bunu düşünmeyeceğinizi düşünmesi Çok akıllı mı değillerdi acaba, yani gerçekten bilmiyorum. Demek ki bunu kabul ettirdiği taraflar olmuş. Denediğine göre
Değil mi?
demek ki olmuş ki
Cin olmuş, cin olmuş adam mı çarp? Neydi o cümle? Cin olmuş adam mı
olmadan
çarpacaksın?
bu hem cin olmuş hem de adam çarpıyor. Bu cin belli yani. Gerçekten yani lisans anlaşmaları çok parametrik süreçler. Hani böyle hani bir tane format bulayım internette oradan gideyim değil. Üzerine çalışılması gereken konular. Biz bilen kaç yıldır yapıyoruz bile demeyeyim yani. Biz öğreniyoruz, bunun sonu da yok. Bu bir deal. Bu bir şey, sektöre göre değişiyor. Sektörün dinamiklerine göre, ekonomik şartlara göre o anki değişiyor. Gerçekten hani bir ama ana omurgası aslında hani en azından dinleyenler hani bu işin ABC'sini, kalite kriterlerini, bir anlaşmada neleri tartışmaları gerektiğini şu son anlattıklarımızdan çıkarabilirler. Checklist gibi. İnternette tabii ki çok kaynak var. Ama bu da onların özeti gibi olabilir.
Ki zaten yani biz şu anda hani en temellerini konuşuyoruz ama yani bugün global ekonominin geldiği noktada bugün standardda esas patentlerin lisanslanmasında front koşulları konuşuluyor. Yani adamlar başka bir chapter'da şu anda zaten yani hani başka şeyleri konuşuyorlar şu anda. Ama bir yerden de başlamamız lazım. Şimdi Türkiye'deki genelde patent lisans vakaları işte sizin de sponsor olduğunuz bizim raporumuzda biliyorsun her sene yayınlıyoruz. Türkiye'nin üniversitelerdeki patent ticaretleştirme istatistikleri. Şimdi baktığınız zaman üniversitelerin şirketlere lisans verdiği ya da devir yöntemiyle ticaretleştirdiği patentlerin sayısı son 3 yılda artmış. Yıllık ortalama son 3 yıldır 60-70 civarına gelmişiz. Ama tabii bunların kaç tanesi gerçek bir ürüne dönüşüyor? Bunun istatistiği maalesef yok. Hani bunu sorarsanız bende yok cevabı. Ama hani son belki kapatırken kamu politikalarına da bir değinmek lazım. Şimdi bu TÜBİTAK biliyorsun sizin birçok değerleme de yapıyorsunuz patent değerleme çalışmaları. 1702 lisans çağrısı kapsamı da bu üniversitelerden şirketlere yapılan lisans ya da devir rakamları arttı. Yani kamu politikaları da aslında bu konuda bir itici güç olabiliyor. Bunu da net bir şekilde gördük. Sen ne düşünüyorsun abi? Yani tabii yeterli mi? Yeterli değil. Yani daha keşke daha çok kamu desteği olsa, teşvik edici bu süreçleri. Sen ne düşünüyorsun abi? Kamunun bu konudaki gücünü veyahut yetkisi ya da önemi hakkında?
20 yılı geçti. Hani bu süreçte baktığımızda gerçekten son yıllarda fikri mülkiyete yönelik teşvikler ve destekler arttı. Bugün işte 12. 11. kalkınma planına ya da 12. kalkınma planına baktığımızda direkt bu dediğin zaten konuyla ilgili maddeler var ve bir kısmı hayata geçti. Ben bu yüzden hani kamunun yeterli olması iyi niyetini burada görüyorum ve hani saygı duyuyorum. Mesela en azından 17.02 yani patent tabanlı teknoloji transferi programını sürekli açık hale getirmeleri, hani çağrı esastan çıkarıp sürekli hale getirmeleri bile bir niyet göstergesidir. Yeter ki gelin bu işi yapın diyorlar. Hani katalize etmeye çalışıyor. Hakeza bence patente dayalı vergi istisnası da böyle. Yani bunlar aslında 17.02 ve vergi istisnası bence teknoloji transferini katalize eden konular. Destekliyorum. Umarım artar, daha da artar. Şeyde çalışmalar. Biz de kullanıyoruz mekanizmaları. Zaten açıkçası bu onlar olmasaydı bu sayılara ulaşmak da çok da kolay olmazdı diye düşünüyorum.
Doğru. Vergi şey patente dayalı vergi istisnası da sonuç olarak bir kamu desteğinden kaynaklı bir avantaj, bir destek. Dinleyicilerimiz de dinlemedilerse eğer Erdem Kaya ile birlikte çektiğimiz en son podcast'imizin konusu arkadaşlar patente dayalı vergi istisnasıydı ve en çok dinlenen bölümlerden bir tanesi. Özellikle bu konuya işin ucunda para olduğu zaman dinliyorsunuz bakıyorum da sevgili seyirciler. Erdem abi senin de o bölüm bayağı dinlendi. Linkini de description açıklama bölümüne bırakıyorum. Bu bölümü dinleyen arkadaşlar eğer o bölümü dinlemediyse mutlaka dönüp onu da dinlesinler. Çünkü orada da çok kritik bilgiler var. Evet kamu desteğini de en son devletimize de sırtımızı yasladığımıza göre podcast'imizin sonuna doğru gelebiliriz abi. Bir saati devirmişiz. Ağzına emeğine sağlık. Bitirirken var mı dinleyicilerimize son ev ödevi, mesaj, takeaway?
Ben sadece öncelikle çok teşekkür ediyorum Mustafa, tekrar bu platformda bana yer verdiğin, imkan verdiğin için. Çok keyifli bir saat geçirdik. Umarım dinleyiciler için faydalı bir içerik üretebilmişizdir ve herkese huzurlu, mutlu bir 2024 diliyorum. Umarım 2024 bittiğinde de 2025'te daha müreffeh, daha bazı sorunlarını aşmış, hem her açıdan bir ülkede oluruz, dünyada oluruz diyorum ve sözlerimi bu şekilde tamamlıyorum. Tekrar teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.
Eyvallah abi. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum ben de. Çok keyifli bir bölümdü. Evet arkadaşlar, yavaştan podcast'imizi kapatabiliriz. Bugün bir saati aşan bir süre içerisinde Erdem Kaya ile birlikte patent lisans anlaşmaları üzerine sohbet ettik. Oldukça farklı bakış açılarıyla, farklı çerçevelerden olayı ele almaya çalıştık. Tabii ki de bir saatlik bir zaman dilimine sığabilecek bir konu değil. Derya deniz önemli bir uzmanlık alanı. Bu bölümümüzü de Erdem Kaya Patent'in sponsorluğunu ve desteğini de çektiğimizi tekrar sizlere hatırlatmış olayım. Biliyorsunuz bizi Patent Evek Podcast'i Spotify'dan, Apple Podcast'ten ve Google Podcast'ten dinleyebiliyorsunuz arkadaşlar. En yeni 2-3 haftadır da YouTube'daki podcast bölümüne de bölümlerimiz otomatik olarak yükleniyor. İsterseniz YouTube kanalımızdan da bu bölümlerimizi dinleyebilirsiniz. Tekrardan yeni bölümlerde ve yeni konuklarda tekrar bir araya gelmek üzere. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar. Artık dinlediğiniz yerde ne yaşanıyorsa, hangi vakitteyseniz tekrar görüşmek üzere. Patent Effect Podcast'ten bugünlük bu kadar.